Ayrım 13, sayfa 155. 18. Pop Hava Kuvvetleri Üssü Limbo. Havadan atılan nehir botu sayesinde Jungle'dan kurtulup uçakla Birleşik Devletlere dönen Şah, Vezir, Kale, At ve Fil, Peru yağmur ormanlarındaki 2 günlük maceralı bir yolculuğun ardından Fort Bragg'a ulaştılar. Duş alıp giysilerini değiştirdikten sonra genelde yalnızca Pop olarak adlandırdıkları Pop Hava Üssü'nde Delta'ya özel hangarın hemen bitişindeki odada toplandılar. Gizli görevliler yürüten Delta'nın üst düzey elemanları burayı arındırma sözcüğünün kısaltılmışı arın sözcüğüyle tanımlıyorlardı. Ancak kalenin buraya taktığı isim farklıydı. Limbo. Her görev öncesi konuyu tartışmak ve yapacaklarını planlamak için burada toplanır. Yine her görevden sonra burada toplanır. Yaptıklarını analiz eder, konuyu kaparlardı. Kalenin buraya taktığı isim yerleşmişti. İlk bakışta Limbo herhangi bir firmanın toplantı odasına benziyordu. 8 pahalı gösterişli koltuğun çevrildiği oval masa, klimalı odanın tam ortasında yer alıyordu. Masanın üzerinde içinde buzlu su bulunan, üzeri buğulanmış bir sürahi ve birkaç bardak vardı. Köşede duran parlak yeşil renkteki yapay bambu ağacı odanın soluk düz bej duvarlarıyla tezat oluşturuyordu. Odadaki teknoloji gizlenmişti. Video projektörler, masanın içine yerleştirilmiş bilgisayarlar, uydu bağlantıları, duvara gizlenmiş çok sayıda düz ekran monitör, kullanmadıkları zamanlarda bütün bunların izne bile rastlanılmayacak şekilde gizlenmiş olması, herhangi bir ölüm kalım konusunun tartışıldığı ortamlarda kişilerin konuya tam yoğunlaşabilmelerini sağlıyordu. O günde konu Pierce'ti ve şah masasının girişinde belirgin bir gerginlik içinde oturuyordu. Dirseğini havaya dayamıştı. Sürekli olarak bacağını sallayıp duruyordu. Pierce kaçırılmıştı ve yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Karşılarında kimin olduğunu bilmedikleri gibi işe nereden başlayacaklarını bilmedikleri de çok açıktı. Taşınabilir belleği Lewis Aleman'a vermişlerdi. Delta'nın R2-D2 Sun'a. Ama o ne Yıldız Savaşları'ndaki robot gibi budurdu ne de tombul. Aleman zayıftı. Boyu yaklaşık 1,90'dı. Antrenmanlarda koşarken bacakları en az klavyedeki parmakları kadar hızlıydı. Gerçi saha görevlerinde yer almıyordu ama yine de ekipteki herkesi bu noktada geride bırakabilirdi. Bilgisayarın başına geçtiğinde ise makineyle adeta bütünleşiyordu. İletişim ağlarına sızmakta ustaydı. Bilgi depolamakta her sabit diskten daha güvenilirdi. NSA'daki iki süper bilgisayarın işini tek başına yapabileceği iddiasındaydı ve bundan kimsenin kuşkusu yoktu. Şah taşınabilir bellekte her ne varsa Aleman'ın bunu çok kısa bir çalışmayla deşifre edeceğinden emindim. Ama Limbo'da toplantıya çağrılmadan duş alıp tıraş olacak zamanı ancak bulabilmiştim. Orada oturmuş 8 konuşmadan bekliyordu. Vezirin burnu neredeyse okuduğunu kitaba girecekti. Fil sandalyesinde iyice arkaya yaslanmış, gözlerini kapamıştı. Solukları ağır ve kontrollüydü. At PDA'sında büyük olasılıkla çok sayıdaki kız arkadaşlarının birinden gelen elektronik postayı yanıtlıyordu. Kale sandalyesinin arkasına yaslanmış ileri geri sallanıyordu. Genel olarak hemen hepsi sakindi. Ki bu içinde bulundukları koşullarda hiç adil görünmüyordu. Ama kaçırılan onların arkadaşı değildi. Büyük hangarın kapısı açıldı ve General Klaesing beraberinde Alemanla içeri girdi. Kale şakacı bir gülümsemeyle "Hey Mac, merhaba" diye seslendi. Klaesing olduğu yerde kala kaldı. Döndü ve kaleye öyle bir bakış süzdü ki karşısındaki ürkek biri olsa düşüp ölebilirdi. Siz Delta pislikleri, aranızda rütbe ayrımı yapmıyor olabilirsiniz. Ama sizin gibi pislik heriflerin bana general dışında bir sözcükle hitap etmelerini asla kabul etmem. Anlaşıldı mı? Kale hazır olduğu dururken gülmemek için kendini zor tutuyordu. Gerçi bu elit saygın gruptaki işine ancak başkan son verebilirdi. Ama Chaos Ligi'nde yaşamını çok zor kalabileceği açıktı. Yine de Kale kendini ona takılıp kızdırmaktan alıkoyamıyordu. Yalnızca generalin yüzünün kızarmış bir domatese döndüğünü ve burun deliklerinin karşısına çıkan köyü yakmaya hazırlanan ejderhanın burun delikleri gibi oynadığını görmek gibi basit bir neden bile generalin üstüne gitmesine yetiyordu. Evet efendim, bağışlayın efendim. Eğer bunu bir kez daha General Kresling dışında bir sözcükle hitap edersen, yalnızca küfretmekle kalmaz, seni yeşil berillerin yatak hanesine gönderir, ömrünün kalan kısmını helal temizleyerek geçirmeni sağlarım. Şimdi otur. İkisi arasında atışma genelde ekibin keyfini yerine getirirdim. Ama o gün şah neşinebilecek durumda değildi. Başını geriye atarak Aleman'a döndü ve derin derin iç geçirerek sordu. Ne buldunuz? Bir dakika. Aleman masanın başındaki koltuğa geçti. Bu arada General Kessling ellerini arkasına kilitlemiş, onun hemen arkasında ayakta duruyordu. Aleman masanın tam önündeki kısmına bastırdı. Masa tablasının yaklaşık 45 santimetre büyüklüğünde bir kısmı açıldı ve ortaya klavyesiyle birlikte bir bilgisayar ekranı çıktı. Alemen cebinden şalın jungle'dan getirdiği taşınabilir belleği çıkardı ve bilgisayara taktı. Klavyeyle verdiği birkaç komutun ardından hemen arkasındaki duvarda duvarın rengiyle bütünlük içinde devasa boyutta dijital bir TV ekranı belirdi. Her rengi ve en zor desenleri bile kolayca yansıtabiliyordu duvara. Bir an sonra bu ekran canlandı. Kıpırdaşan renk kristalleri ve tayflar göz açıp kapayana dek resme dönüştü ve duvarda Aleman'ın bilgisayar ekranındaki görüntü ortaya çıktı. Büyük bir dosya açıldı ve bunun içindeki iki dosya ikonu görüldü. Bu alt dosyalar Rejen ve Müşteriler olarak adlandırılmıştı. Aleman, Rejen adlı dosyaya çift tıklayarak çok sayıda doküman açtı. Ekranda fotoğraflar, videolar ve metin dokümanları belirdi. Bunları hepsiyle birlikte görebilecekleri şekilde düzenledi. Aleman, yakından görüp incelemek istersiniz diye sizin ekranlarınıza da hepsini yükledim dedi. Şunu benim için özetler misin Ale dedi Şah kısaca. Kısa ama anlaşılır bir şekilde. Kısa ama anlaşılır. Aleman tıraşsız çenesini ovuşturdu ve açıklamaya başladı. Karşımızda gerçekten gerçek anlamda alçak biçiler var. Onların nedenle yüksek bir teknolojiye sahip olduklarını zaten deneyimlediniz. Silahlar, sağ donanımı ve genetik. Siz bunu saptamadan önce bir kuruluşun böylesine bir düzeye ulaşabileceği aklıma bile gelmezdi. Kıskanmış gibisin dedi Şah. Ya sen? Şah'ın yanıtı yalnızca dudaklarını büzmek oldu. Kıskanmıştı. Hepsi kıskanmıştı. Delta operatörü olarak onlar teknoloji ve ateş gücü bakımından daima düşmanlarından çok üstün olmaya alışmışlardı. Bu durumun tersi onları doğal olarak rahatsız ediyordu. Aleman sözlerini sürdürdü. Bütün bunların gerisinde Manifold adlı bir firmanın olduğundan hemen hiç kuşkumuz yok. Ekranda bir logo belirdi. Çevresinde köşeleri birbirine değip bir beşgen oluşturan 5 kırmızı blok bulunan biçimlendirilmiş bir DNA sarmalı, Manifold'un 5 tesisi bulunan bir genetik firması olduğunu düşünüyoruz. Bu bloklardan biri bir tesisi tembih ediyor olmalı. Sizin Peru'da yanmış olarak bulduğunuz tesis de sanırım bunlardan biriydi. Nasıl yandığına ilişkin olarak yaptığınız tanımlamalara dayanarak çevresindeki yağmur ormanlarına zarar vermeden yalnızca binanın yanmış olduğunu göz önünde bulundurursak, bunun tesisin sahibine ve yapılan çalışmalara ilişkin izleri silmek için özellikle kontrollü olarak çıkarılmış bir yangın olduğu sonucuna varıyoruz. Bu arada ağaç dokuya zarar verilmemesinin yangının kalıntılarının gizlenmesi açısından da yararlı olacağının düşünüldüğü kesin. Şimdi de ekrana siyah beyaz bir fotoğraf getirdi. Richard Ridley'i görüyorsunuz. Ridley bu tesisi 21. yaş gününde intihar eden babasından kalan büyük servetle kurdu. Söylenene göre adam kendini tabancayla vurmuş. Olay biraz karışık. Her zamanki gibi. Polis raporlarına göre adamın cesedini bulan Ridley her nedense olayın üstü kapatılmış, fazla araştırılmamış. Neyse, adamların çalışmalarının büyükçe bir kısmı karanlık birinci dünya ülkelerinde böyle bir durum yasa dışı ama giderek kabaran banka hesaplarına bakınca işlerin hiç de kötü gitmediği, bazı ayarlamalar yapılabildiği anlaşılıyor. Demek Pierce'in kaçırılmasından sorumlu olan kişi Ridley denen bu adamdı. Şah karşısındaki yüzü dikkatle inceledi. Bu yüzü asla unutmayacaktı. Şimdilik onun kim olduğunu ve ne yaptığını kısa kesip nedenlere geçemez miyiz? Zaten yapacağımız bu diyen Aleman yeni dosyalar açtı. Bu noktada durum biraz bunalık. Manifold insanlardaki rejenerasyon yeteneği üzerine araştırmalar yürütüyor. Doğanın örneğin kertenkele gibi bazı türleri sunduğu bu yeteneği insanlara kazandırmaya çalışıyorlar ve şaşırtıcı. Ama bunda büyük bir ölçüde başarı sağlayabildiklerini de anlaşılıyor. Mayına basıp iki bacağını birden kaybeden bir asker düşünün. Genelde bu kişi, Alemen kollarını kenetlemiş, sessiz ve dikkatle kendisini dinlemekte olan vezire baktı. Ya ölür ya da ömür boyu tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşar. Bu heriflerin yaptıysa bacakların zamanla yeniden çıkmasını sağlamaktan da öte, vurulan askerin bedeni yere düşmeden önce bacakların yeniden çıkmasını sağlamaya çalışmak. Bunu gördük dedi at. Kapibara'nın karnında beyzbol topu büyüklüğünde bir delik açtım. Hayvan anında iyileşti. Kale söze karıştı. Ama çıldırıyorlar. O hayvanlar akıllarını kaçırmışlardı. Zaten Manifold'un açması da bu işte. Her yaralanma ve iyileşme süreci deneyin daha çok derilmesine neden oluyor. Şunlara bakın. Aleman bir düğmeye bastı ve ekranda bir video gösterime başladı. Videonun çekildiği tarih 17 Haziran 2009'du. Yani o günden yaklaşık 2 hafta öncesi. Masanın üzerinde kol ve ayak bileklerinden bağlanmış bir kadın yatıyordu. Koyu tenliydi. Üzerinde kayıt hastane örnüklerinde vardı. Bir erkek sesi açıklama yapıyordu. Deneye enjektörle D24 serumu verildi. Hastada zaten bulunan tümör ve şeker hastalığı dikkatle incelendi. Hasta tamamen iyileşti. Nabzı ve kan basıncı normal. Yani süper insan için olması gereken düzeylerde. Adamın gülmesiyle kamera sallandı. Boynuna bir kesip atıp şah damarını açacağım. Adam elinde bir süreyle belirdi. Bir süreyi kadının boynuna götürdüğü anda durarak odada bulunan görünmeyen birine doğru konuştu. İlk sorunda odayı terk edin. Görünmeyen adam kuralları biliyorum diye yanıt verdi. Bir süre kadının boynunda derin bir kesik açtı. Adam kanlı bıçağı çekti ama yara aynı anda kapandı. Adam haydi bayan dedi. Bipleyen, vınlayan ve ışık saçan monitörlerdeki hareketleri izlerken. Haydi. Dönüyor. Buradan çıkın doktor. Kamera sallandı. Eğildi ve bir an için ekranda odadaki diğer adamın bulanık görüntüsü belirdi. Odadan çıkıp ağır bir metal kapıyı kapatıp kilitlediler. Görüntü netleştiğinde çekinmenin artık kalın bir camın gerisinden yapıldığı anlaşılıyordu. Kadın sırtını doğrulttu ve yeniden şiddetli masanın üzerine düştü. Sonra gözlerini açtı ve avazı çıktığı kadar çığlık atarak bağlarını çekiştirdi. Kıpırdayamadığını fark edince birden çılgıncasına bir öfkeyle kapılıp bağlarını kopardı. Cam pencere kana bulandı. Kanlar içindeki eli kayışlardan kurtuldu. Diğer eli ise henüz bağlıydı. Kadın eline baktı. Ona doğru eğildi ve tüm gücüyle yoğun adrenalin etkisindeki çene kemiklerinin sağlayabileceği en büyük basınçla ısırdı. Kemikleri çatırdadı. Et parçaları uçuştu. Kadın eli kolundan kopup kan fışkırdığında çığlık attı. Ancak kanlı bileğini daha havaya kaldırırken eli yeniden büyümeye başladı. Kamera sallandı ve kapatılmadan önce belki de saniyenin onda biri kadar süreyle uzun bir koridoru gösterdi. Bu anlık bir çekimdi. Ancak kalın camlarla çevrelenmiş uzun bir koridor açıkça görülüyordu. Bu camlardan bazıları kanlar içindeydi. Bazılarının gerisinde baygın insanlar ayaklı sedyelerde yatıyor, bazıları ise arkalarındaki deliğe dönmüş insanların çılgın yumruklarıyla inliyorlardı. Oranın yanmış olmasına memnun oldum. İyi ki yanmış. Bunu söyleyen kaleydi. Aleman video penceresini kapadı. Video görüntülerdeki kadının Salva Batur olduğunu belirledik. Kadın doğma büyüme Peralu, yerlilerden. Kocası 3 hafta kadar önce kaybolduğunu bildirmiş. 3 çocuğu var. Görüntüdeki erkeklerden birinin kimliğini de saptadık. Şah, ben yüz göremedim dedi. Ekranda bir fotoğraf belirdi. Adam çok genç görünüyordu. Saçları asker tıraşıydı. Çok güçlü, yapılı bir tipti. Sallantılı bulanık video kaydının ayrıntılarının sabit bir görüntüye dönüştürebildik. Kusursuz olmadı ama sistemimizde aynı yüze ilişkin kayıtlar olduğu için karşılaştırma kolay oldu. Kimmiş diye sordu Şah. Eski bir denizci. Navy SEAL. Kesling açıkladı. Oliver Reinhardt. İlk görevinin ardından onursuz davranış nedenleriyle ordudan atılmış. Gengi adında kendi özel güvenlik şirketini kurmuş. Elemanlarını doğrudan ordudan alıyor. Genellikle atılanları. Ama en iyilerinden bazılarını da yüksek ücret ve üstün teknolojik donanımlarıyla kandırıp aldıkları da oluyor. Bu adamlar cidden ileri teknoloji kullanıyorlar. Şaha baktı. Metal Storm silahlar buzdağının yalnızca görünen kısmı. Teknolojileri çok daha üst seviyede. Lanet olsun. Sizin kim olduğunuzu bile biliyorlarmış. Açıkçası böyle bir haber alma parmak ısırtır. Belki teknolojik olarak bizden üstün olmalarının bir nedeni de bizim yıllarca test edilip onaylanmadan dokunamadığımız silah ve donanımı tereddütsüzce kullanabilmeleri. Bizimse onlara karşı tek avantajımız deneyimimiz. Şah neler yapabileceklerini yakından gördük dedi. Aslında çoktan ölmüş olabilirdim. Yaşamam yalnızca şans. Kersling başıyla onayladı. Üstelik adamların kuvvetli bağlantıları var. Acelemizin nedeni de bu. Aleman'a baktı. İkinci dosyayı açtı. Videolar ve görüntüler kayboldu. Yerini müşteriler adlı bir dosyanın ikonu aldı. Bir metin dosyası açıldı ve ekranda isim, adres ve telefon numaralarından oluşan bir liste belirdi. Şah ilk üç ismi tanımıyordu ama onlardan sonra gelen terörizm konusundaki eylemleriyle tanınan üçünü dünya diktatörü denince aklına gelen isimlerden biriydi. Kiasnik başını kaldırdı. Sonra ellerini masaya dayadı. Eğer bu örgütlerden biri henüz tanımlanmamış da olsa bu teknolojiyi ele geçirirse dünyadaki güç dengesi ciddi anlamda sarsılabilir. Ve eğer BM'nin kazı alanındaki buldukları şeyi bu işi tamamlamalarını sağlarsa o zaman iş işten geçmiş bile olabilir. Zaman işliyor. Vezir sordu. Öyleyse bu bir resmi görev, öyle mi? Kestik başıyla onaylayarak ekledi. Koyu mavi şimdiden koordinatları belirledi. Gerekli donanım kaynaklarla bağlantıları sağlamaya çalıştı. Eğer henüz bunu yapmadıysanız bile artık künyelerinizi takın. Şah söze karıştı. Peki ya George? Kestik iç geçirdi. Dostunuzu sağ olarak bulmanızı her ne kadar hepimiz istiyor olsak da şimdilik bu konuyu ikinci planda bırakmamız gerekiyor. Şah dişlerini sıktı. Bunun başka yolu olmadığını kendisi de biliyordu ama Bu öyle kolay yenilir yutulur bir lokma değildi. Tek tesellisi Pierce'in yaşamasının ölmesinden çok daha fazla işlerine geldiğini düşünmesiydi. Öyle olmasa onu götürmezlerdi. Sonra birden gözlerinin önündeki videolardaki kanlar içinde çıldırmış kadının görüntüleri geri geldi. Ve Pierce'in de deney olarak kullanılması gerekmeyeceğini umdu. Ama öyle olsa onu hayatta bırakmazlardı. Şahın bundan hiç kuşkusu yoktu. O anda odadaki hoparlörlerde çok tanıdık bir ses duyuldu. Hiç endişelenme Şah. Koyu Mavi'nin onları dinlediğini biliyorlardı. Her briefingde aynı şey olurdu. Ancak gizemli Koyu Mavi verecek bir bilgi ya da söyleyecek önemli bir şey olmadığı sürece tamamen sessiz kalmayı yerlerdi. Arkadaşını geri alacağız Şah. Ekranda bir insan figürü belirdi. O ana dek hiçbir Delta operatörü Koyu Mavi'yi görmemişti. Ekranda görünen genel hatlarından onun fiziksel anlamda fit bir tip olduğu, kel olduğu ya da yakında olacağı çıkarılabilirdi. Stratejik düşünce biçimi ve şaşırtıcı bağlantıları onun askeri bir geçmişi hem de üst düzeyde ilişkileri olduğunu gösteriyordu. Bunun ötesinde bu adam hakkında tek bildikleri onun kendileri için bir anlamda can kurtaran onların göklerdeki gözleri ve gerektiğinde isterse tüm birlikleri harekete geçirebilecek bir güç olduğunu biliyorlardı. Ama hiçbiri ekrandaki silüete uygun değildi. Tabii bu bir yanıltma da olabilirdi. Şah çok inandırıcı görünüyor diye mırıldandı. Ekrandaki koyu mavinin yerini bir fotoğraf aldı. Uydu fotoğrafında etrafları maviyle çevrili 3 ada belirdi. Bu 3 adanın isimleri sırasıyla Nikting, Inasibil ve Tristan'da Cunha. Bizi de asıl ilgilendiren işte bu son ada. Görüntü doğrudan Tristan'da Cunha adasının üzerine odaklandı. Merkezinde büyük bir volkan görünen adayı yakın plana getirdi. Her üçü de volkanik ada. Son volkanik hareket 1961'de görülmüş. O sırada ada boşaltılmış ama yerleşim yerleri çok az hasar görmüş. Ada yerlileri 1963'te evlerine dönmüşler. O zamandan beri volkan aktif değil. Adayla askeri anlamda tek bağlantımız 1958 yılına dayanıyor. O sırada Argus operasyonu kapsamında adaya yakın bir noktada bir atom bombası denemesi yapıldı. Bu konu 2006 yılında resmen de açıklandı. O zamandan beri de ada halkı tarafından bu deneme ya da bunun olası yan etkileri hakkında kendilerine bilgi verilmemiş olduğumuz için pek sevinmiyoruz. Ayrıca bu adaların halen İngiltere toprakları bünyesinde olması da oradaki varlığımızın bilinmemesini gerektiriyor. İngiliz dostlarımız her ne kadar Buckingham Sarayı'ndan 5000 mil ötede de olsa topraklarına çıkarma yapılmasını hoş karşılamayacaklardır. Fotoğraf adanın kuzeybatısındaki küçük bir liman şehrine odaklandı.